Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mahinur Eğilmezler. Eserin adı Obadan Ulusa. Geçmişin izi, geleceğin özü. Bade Harap 1. Yazarı Erol Toy. Türü roman. Cumhuriyet Kitapları 1. baskı Nisan 2010. ISBN numarası 978-605-083-97-5. Bu kitap 397 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Şubat 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Erol Toy. Obadan Ulusa. Geçmişin izi, geleceğin özü. 3 ciltten oluşan Bade Harap dizisinde Oğuz boylarının birleşerek bir imparatorluğa doğru yol almasının ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurulmasının serüveni anlatılıyor. Birinci cilt olan Obadan Ulusa'da, 960'ta Cent'te toplanan Oğuz kurultayının Oğuz boylarını tek bir din çatısı altında birleştirmesi öyküleştiriliyor. Kurultay bütün dinleri inceler. O dönem için etkisini dayatabileceği en zayıf egemenlik, Abbasi hilafetinin temsil ettiği İslamiyet'tir. Duraksamasız o seçilir. 70 bin oymak kurultay kararıyla aynı anda Müslüman olur. Cengiz Han'ın torunu Abaka İlhan, babası Hülagu'nun yerine geçmiştir. Yazıcıların en yeteneklisi İbni Bibi'yi bir Selçuklu tarihi yazmakla görevlendirir. Bunun üzerine Cengiz İmparatorluğu'nun kapsadığı bütün ülkelerden derlenen devlet arşivi ona açılır. Bade Harap dizisi bu inceleme süreciyle başlar. Gözden geçirdiği belgelerle içinde bulunduğu ortamı karşılaştıran İbni Bibi'nin kendi kendisiyle hesaplaşmasını kapsar ve Kınık Bey'i Dokak'ın Oğuz yapgusu Beygo'ya başkaldırısıyla devam eder. Dokak, kurulacak imparatorluğa adını veren Selçuk Bey'in babasıdır. Bu dizide Erol Toy'un usta kaleminden bir imparatorluğun destanını ilgiyle okurken, o dönemde yaşananlarla Cumhuriyet tarihimiz arasındaki benzerliklerin izini süreceksiniz. Birinci kitap. Obadan Ulusa. Geçmişin izi, geleceğin özü. 1. İbni Bibi, alacakaranlığa karşın ivecendi. Sabah namazını Has Mescid'de kılmanın taze tezliğiyle hazine dairesine erişti. Sağa sola bakınma fırsatı bulamadı. Koruma uyarılmış olmalı. Onu ilk görüyordu. Yine de saygıyla dikildi. Neredeyse hiç kıpırdamadan mızrağına el değiştirtti. Boşalan sağ elini geriye uzattı. Alışkın el meşalenin yanındaki nişe uzandı. Aldığı çerağı tutuşturdu. İbni Bibi'ye uzattı. Ağır demir anahtarı belinden çıkardı. Telaşsız bir ustalıkla çift başlı, kartal tuğralı kilit aynasına yerleştirdi. Yay şakırtısı kubbelerde yansımadan tunç kapıyı ardına kadar açtı. Mermer sofada gölgelerini uzata uzata önlü arkalı yürüdüler. 5-6 adım sonra sim bezekli, sedef kakmalı, nergis oymalı, kalın ceviz kapının önünde durdular. Korucu, belirsiz bir el devinimiyle kapıyı araladı. Hafifçe kepenge yaslanarak Bibi'ye yol verdi. Ardı ardına kitaplığa girdiler. Çerağın cılız ışığı, çevreyi renk cümbüşüne dönüştürmeye yetti. Bibi, boş elini kamaşan gözlerine ovuştururken yakaladı. Şaşkınlığına şaşarak gülümsedi. Devlet, nice erimli, yüce Rabbim düşüncesiyle bakınırken, kilitlediği biliği dahi yaldızlamaya üşenmiyor, çağrışımıyla tamamladı. Dört duvar da yerden tavana telkari raflarla örtülmüş. Her bir boy bir ayrı konuya ayrılmış. Her bir rafa İslam ve kafir ülkelerinin hazinelerinden derilmiş tefsirler, divanlar, risaleler dizilmiş. Her biri değerli taşlarla donanmış ciltlerle kaplıydı. Her bir cilt olağanüstü bir ustalık başyapıtı olarak göz alıyor. Kişi hangisine bakacağını şaşırıyordu. Oğlak derisinin sepicisinin pek yaman bir ahi, şemsesi, zincireyi, tığı ve salbeyi ile tabağının pek bir usta sırtlarında ışılayan varakları, bezekçilerinin pek bir hünerbaz, küfisi, reyhanisi ve siyakatı hattatlarının birer bilgin, şirazesi dudağı, sertabıyla mıklebi, ciltçilerin ustalığın son basamağına erişmiş birer sanatçı olduğunu ilk bakışın bile gözüne sokuveriyordu. Birine elini uzatırken kala kaldı. Koruma elindeki anahtarı sessizce ona aktardı. Tam karşıya ilerleyerek göstere göstere elini kitap raflarından birinin arasına soktu. Biraz gerileyince ağır ağır bir kapı daha açıldı. Eşikte yanlamasına durarak Bibi'ye yol verdikten sonra "Ara verdiğinizde kapıları kapatmayı unutmayınız." deyip gitti. Bibi keskin gözlerinde beğeni ışıltılarıyla geniş odanın alacakaranlığına girdi. Kapıyı kapatırken çevreyi taradı. Tavandan sarkan billur avizesine bilek kalınlığında mumlar, dört bir yana açılmış nişlerine gümüş kabzalı çerağlar, altın çevrenli sedef kakmalı abanoz rahlesinin iki başındaki sedef kakmalı şimşir sehpalara kandiller yerleştirilmiş. Köşe kandilliğinde fitili kısık bir ışık kaynağı bırakılmıştı. Genzinde buğulanan ağaç, kehribar, mercan, deri, is ve kağıt kokusunu sindire sindire onu aldı. Fitilini iyice uzattı. Eğe büke çerağlarla kandillerin tamamını yaktı. Oda içine güneş düşmüş gibi aydınlanıverdi. Duvar diplerine dizelenmiş, yekpare fil dişi, servi, demir, şirmahi, dendem mahi, kehribar, kırmızı mercan, ot ve ceviz sandıkları saymaktan ürktü. Bunca yükü zayıf omuzlarım nasıl kaldırır kaygısı içini sızlattı. Madem yükümlendik, eli mahkum kaldıracak kararıyla dikildi. Avizenin zincirini salarak kendi boyunu ayarladı. Mumları tutuşturdu. Avizeyi tavana çekti, çengeli zincire taktı. Bir süre sandıkları gözledi. Devlet yazışmaları bunları istiflenmiş olmalı, varsayımıyla duraksadı. Birinden başlamalı diye hafif sağa döndü. Üç adımda kapının hemen yanındaki sandığın başına vardı. Kapağını açtı, yanılmamıştı. Ağzına kadar altın saçaklı ipek şeritlerle bağlanmış deri yazmalarla doluydu. En üstteki en kalın dürümü aldı. Şeridini çözdü, iç içe sarılmış beş yazmaydı. Öncelikle her birinin sol alt köşesindeki mühre baktı. Rey kadısı Ebu Sadi Said adını görür görmez, "Hiç duymadım, kim ola?" yanıtsız sorusuyla ivecen dürüyordu ki satırlardan birinde halife ve seyide sözcükleri gözüne battı. Dürümü yeniden açtı, başlangıçtaki geleneksel güzellemeleri hemen atladı. "Buyruğunuz üzere dünürcünüz olarak Bağdat'a ulaştık." tümcesiyle dizüstü çöktü. Yazmayı ışığa tutarak büyük bir merakla okumaya başladı. "Tanrı ondan razı olsun. Vezir Darest Hazretleri bizi hiç bekletmedi. Derhal önümüze düştü." Alışılmış teşrifatı unutarak halifeyi Ruh-i Zemin, kaim bir emrillah hazretlerinin katına çıkmamızı sağladı. Bağdat ulema, ümera ve ukalasının tamamı mabeyinde. Yüce tahtın iki yanına dizilmiş. Adeta bizcileyin kengeş kurmuş gibiydiler, sözcükleriyle irkildi. "Hilafet ve saltanatta kengeş mi olur?" sorusuyla, "Gibi diyor zaten, meşveret divanı olmalı." yanıtı aynı anda aklından geçince okumayı sürdürdü. Yüce Halife bizi incelikle karşıladı. Yer öpmeye komadan, "Hoş safa getirdiniz, hayırlara vesile olur inşallah." hoşluğuyla ayak ucunda yer gösterip kutlu elleriyle oturmamızı buyurdular. İlkin selam, sevgi, saygı ve bağlılığınızı belirttik. Ardından son fethettiğiniz yerleri, ganimet paylarının hazinelerine aktarıldığını bildirdik. Pek bir hoşnutlukla dinlediklerini görünce, yeri cennet olsun, soylu eşiniz Altuncan Hatun'un son isteğini dikkat ve nezaketle katlarına sunduk. Kutsal yüzlerinin ekşimesini, ışılayan kutlu gözlerinin matlaşmasını hayra yorduk. Nikah gerçekleştiğinde Yüce Hatun'un Irak'taki bütün varlığını Seyide Şerife Sultan Hazretlerine bıraktıklarını anlatmaya durduk. Sözümüzü son derece yumuşak bir deviniyle keserek, Seyide 9, Tuğrul Bey ise 70 yaşında, buyurmazlar mı? Başımızdan aşağı kaynar sular döküldü, yüreğimiz daraldı. Yüce Halifemizin olmazıyla Soylu Beyimizin isteği arasına şallak mallak sıkışıp kaldık. Yükümlendiğimiz hayır, daha başında şerre dönüyordu. Yal veren el ısırılmaz bilinir. Kazandığı onuru bilmeme anlayışsızlığı ondan farksız. Tutumuna gücenmiş olmalıyız. O unutkan belleği tazelemek zorunluluğuyla olacak. Kutlu Ayşe anamız, radıyallahu an, yüceler yücesi Peygamberimiz Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle evlendiklerinde, 6 yaşında değil miydiler denmese, elçilik onuru zedelenir, yüce kişiliğiniz yara alırdı. Bu karşılığı yakışıksız bulmuş olmalılar. Öfkeyi azara sindirme çabası seslerinin tarazından taşarak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atamız ve efendimiz, yüceler yücesi, kimse bilmez nicesi, alemlerin Rabbinin elçisiydiler. Ayşe radıyallahu an anamız, İslam nuruyla ilk aydınlanan, Halife-i Raşidi'nin ilki Ebu Bekir-i Sıddık'ın kızıydılar. Biri Yüce Tanrı'nın, diğeri Eshab-ı Kiram'ın seçtiği ayrıcalıklı, üstün ve pek kutlu kişilerdi. Her kişi bilir ki onların arasındaki her iş Yüce Allah'ın emir ve izinleriyle görülür, rağbet ve rahmetiyle sonuçlanır buyurunca, Soylu Hatunumuzun isteğinde, Tuğrul Bey'imizin dileğinde, Yüce Tanrı'nın emir ve iznine aykırı ne var demekten kendimizi alamadık. Yüce Allah'ın emir ve nehyiyle kulun istem ve dileğini karıştırmak da, karşılaştırmak da hem doğru hem hoş değil buyurmakla yetinmediler. Elçilik yükümü akıllı bir aynaya benzemese yinelemeyecek söylevleri özetle, Abbas oğulları evrenin en kutsal varlıkları olarak dünyayı onurlandırırlarmış. Her iki dünya saltanatı onların soyuna bağışlanmışmış. Onlara gereğince kulluk eden mutluluğa erer, etmeyen pek bir büyük azaba uğrarmış. Her ne kadar size hilat giydirmiş, berat ve menşur bağışlamış, adınıza hutbe okutma izni verip, iki cihan sultanı, Tanrı'nın asi kullarına kamçısı, İslam'ın kutsal gazasının kılıcı ilan etmişlerse de, siz çapulunu ustalıkla gazanın kutsal bohçasına sarma becerisinde bir boy beyinden başka biri değilmişsiniz. Ve Abbas oğulları hilafetin başından beri eşiti olmayana kız vermemiş, veremezmiş. Bunun en açık örneği de atası Harun Reşit'le Ebu Cafer Bermeki'ymiş gibi gözdağı hevesine kalkışmasaydılar, yutkunup kös kös geri dönmeyi içimize sindirir, gerekenin gereğince tarafınızdan yapılmak üzere görevden bağışlanmamızı dilerdik. Ama Yüce Halife kendi fikriyle sesinin şehvetine kapılmışlardı. Ulu Oğuz Kurultayı'nın han diktiği birinin asla küçümsenip horlanamayacağını öğrenmeden aymayacaklardı. Çaresiz hanımızı temsilin gücünü göstermek zorunda kaldık. Önce iyice alttan alarak, sevda başı gelende Tanrı kulu eşitler savıyla yüreklerini yumuşatmayı denedik. Gözlerinde gevşeme nurunun zerresi belirmeyince, saltanatını ayakta tutmak için dünyanın dört yönüne ettiğiniz seferler, ayağı dibine serdiğiniz ganimetler, hizmetine koştuğunuz tutsaklar, korunmasına saçtığınız hazineler gözlerimizin önünde canlandı. Hiçbir biçimde hak edilmeyen ucuzlamayı yanına bırakırsak, Oğuz yasasına aykırı düşecek, güveninize yaraşmayacaktık. Madem yeri gelmişti, dilimizin uçkurunu çözmeliydik. Çözdük ve hemen, üstelik ataları Brahman olan Ebu Cafer'in soy kütüğü Sasanilere kadar çıkarılabilir dediğimiz an, nur yüzleri kandilisine çevrildi. Lakin sözü orada bırakamadık. O bir yana diye, biz nasılsa bir elçiyiz, beyimiz ya da yüce divan noksanımızı tamamlar, hatamızı düzeltir güveniyle sürdürdük. Halife Hazretlerinin süt kardeşiydiler. Aynı günlerde doğduklarından birlikte büyüdüler. Birlikte oynadılar. Birlikte öğrenim gördüler. Ava yan yana, gazaya sırt sırta çıktılar. Devleti yıllarca ortak yönettiler. yaranı, işü işrette üleşi, zulüm ve adalette paylaşı, veziriydiler diye sözün sonuna yer açmak istedik. Ama Halife Efendimiz, veziriydi evet ama kuluydu, eşiti değil diye hevesimizi kursağımıza tıkıverdiler. Artık ok yaydan çıkmış, Halife Hazretleri dolaylı da olsa fırsatı ele geçirmiş, gözümüzün içine baka baka sizi küçümsemeyi sürdürmüştü. Selçuklu'nun pek çok kurban pahasına artan gücüyle hilafetin hak ettiğinden çok fazla bağışınıza bağlı onurunun çatışması kaçınılmazdı. O an orada gerekeni demezsek katınıza varamazdık. İrkilmesine de öfkesine de aldırmadan soruyu ayak ucuna saçıverdik. Kulu Cafer'in soylu kız kardeşiyle cimasını hoş görmek, buyurduğunuz eşitsizliğe uygun mu oluyor deyince kutsal yüzleri alas kızılına dönüştü. Doğru eğriyi nasıl da can evinden vuruyor. Öyle öfkelendiler ki aczin art düşüncesi tartısız fışkırıverdi. Abbase önceki halifenin kızı, sonrakinin kardeşiydi. Tanrı'nın sevgi, bağış ve ödül önceliğini doğumla kazanmıştı. Töredir ki, efendinin kuluyla tuttuğu iş, hakkı değilse eğlencesidir. Çünkü kulun varlığı efendisine aittir. Yeri gelir iş, yeri gelir aş, yeri gelir aşk buyurur. Ve neyi buyurursa, kulu için hayrı buyurur. İşlemek ödev. Lakin nikah, kalu beladan beri ancak eşite düşer. Kulun efendisiyle nikahı caiz değil. Olmadığı cennet mekan atamız tarafından ne de güzel kanıtlanmış dediklerinde gözlerinin şavkını kim görse yılgıya kapılırdı. İyi ki sizin elçinizdik, aldırmadık. O sürdürdü. Sürt kardeşi, yaranı hatta size göre ortağı. Öz be öz kız kardeşinin aşığı ve mührünü taşıyan veziri Cafer haddini aşınca duraksamamış. O işret sofrasının başında kardeşi Abbase, karısı Zübeyde, has ozanı Ebu Nuras, şarkıcısı Cemile, fasıl heyetiyle cariye, gulam ve köçeklerin gözleri önünde celladı Mesrur'a teslim eyleyivermiş deyince kelamına dayanamadık. "A sultanım" diye bu kez de sözü ağzına biz tıktık. Tuğrul Bey halife kulu bir vezir değil. Selçuklu kurultayının seçtiği, o seçimin dine uygunluğunu onaylayan tuğ, davul ve beratınız üzere doğu ve batı dünyalarının hakanıdır. 1. İltizam ve iktidalarınızın ödenek, ücret ve ganimet payınızın bağışçısıdır. 2. Galiba soyluluk hesabında hem bu kesin gerçeği hem Selçuklu bilinse de beyi olduğu kınık boyu soy kütüğünün Hazreti İbrahim'den bile çok önce Oğuz Han'a dayandığını unuttunuz. 3. deyip duramadık. Duruma bir de bu yakadan bakarsak o çapulunu gazanın kutsal bohçasına saran boy beyi sizin efendiniz olur. Ve kendiniz buyurdunuz, efendisine hizmet kulun onurudur. Bu sözleriniz aynen aktarıldığında korkarım iş yine olacağına varır. Ama yüce katınızın başına bir iş gelir ve de kutlu kızınız Seyide Şerife Hazretleri soylu Altuncan Hatun'un başlık diye bıraktığı Bizans hazinesiyle yarışır varlıktan yoksun kalır. Dinsizin hakkından imansız gelir. Ne doğru bir söz. Yüce Halife'nin kutsal suratları daha lafı bitirmeden bal mumu benzeri sarardı. Belli ki böyle bir yanıtı düşlerinde görseler Karabasan'la uyanacaklardı. Türkmen eşitliğinden habersiz olduklarından tez toparlandılar ve alışılmış saltanat üstünlüğünü elden bırakmamak için büsbütün üstelediler. Ganimet payıyla ödenek kulun efendisine borcudur. Miras ölümün hakkı. Vasiyetin ifası da borcun ödenmesi de kutsal bir ödev, bir ibadettir. Böylesi bir hakkın teslimi için canparemizin rüşvet peyi sayılmasına katlanılır mı? Deyince, çok doğru buyurdunuz başlangıcı ile elçiliğin gereğini işlemeyi sürdürdük. Ödev vardır, işlendiğinde kula ödev vardır, efendiye onur katar. Hangisi hangisine, hangi zamanda, hangi hayır ya da şerri katar, kul kimdir, efendi kim, eşitliğin ölçüsü ne, bulup çıkarmadadır kemal. Anlaşılan yüce katınız bu soruların yanıtını düşünmeye zaman ve fırsat bulamamış. Ancak bizim de Tezel'den gönderenin yüce kapısına varıp durumu olduğu gibi bildirmemiz gerekiyor. Görülen gördüğümüzse bu düş hayra yorulmayacak. Ne var ki bundan ötesi elçiye zeval deyip devindik. Görücülük armağanla kutlanır buyurmuştunuz. Buyruğunuzun edimi, keseyi ilk kez kuşağımızdan çıkarıp boşalttık. Sasani hakanlarından yeri cennet olsun soylu hatununuzun atalarına, onlardan da kendilerine geçen fındık tombulu Hint elmaslarından, akarsu ve üzüm irisi inci gerdanlık birer güneş benzeri ortalığı aydınlattı. Geçmiş ahiler hünerinin ışıltısıyla varlığınızın görkemi, Halife Hazretleri ile Bağdat büyüklerinin, hatta ilk kez gördüğümüzden bizim dahi gözlerimizi beğeni, hayret ve şaşkınlık deperiyle fincan misali açtı. Yüz görümlüğünün hepsinin alın çizgilerinde ışıl ışıl balkıdığı bakmadan görülüyordu. Belli ki Halife Hazretleri pek bir etkilenmişlerdi. İşaret parmağı, hilafet mührünü taşıyan kutlu sağ ellerini bir alacağı tahsil eder gibi uzattılar. Biz de bunu bekliyorduk. Peygamber mührü taşıyan ele kupkuru bir öpücük kondurduk. Aynı anda göz kamaştıran görümlüğü kesesine derip ivecen kuşağımıza soktuk. Kalktığımız gibi hilafet katını terk eyledik. Oyalanmadan katırımıza binmiş, bir an önce size ulaşmak için atlanmaya Samarra'ya yönelmiştik. Bağdat Fakihi İbni Yusuf'la kadıyı Kuzat Habibül Maverdi kanter içinde soluk soluğa yarı yolda yettiler. İbni Yusuf selamsız ön alıp katırımızın yularını tuttu. O bilgeler bilgesine tepeden bakmayı ayıpsadığımızdan derhal ilmek zorunda kaldık. Yakından tanıdığınız Maverdi'nin evi az ötede Dicle kıyısındaymış. Hayvanı o yöne çekince ister istemez o saygın kişileri izledik. Kız evi her ne kadar naz evi olsa da özverili telaşlarıyla sevecen tutumlarından anladık ki Bağdat öfkenizden kaygılanmış. İvecen bir kalkışmayı önleme telaşına kapılmış. Amacınız bağcı dövmek değil, üzüm yemekti. Nazlanamazdık. Yalıya varır varmaz sofra düzüldü. Yol teri tenimizde, kara yatırılmış şerbet tasları elimizdeyken sözü açan İbni Yusuf varsayımımızı doğruladı. Az biraz sabreylersem işin yola gireceği bilgisiyle yetinmeyip büyük bir iştenlikle ardımdan olanı anlatmaya giriştiler. Güvenilir kişilerin içten dileğiyle derhal yola çıkmaktan vazgeçtik. Anlattıklarına göre biz öyle çıkıp giden de işin rengi değişmiş. Yüce Halife, kutsal gözlerini büzülüp kalmış vezir, ümera, ulema ve ukala üzerinde uzun uzun gezdirmiş. Ama hiçbir gözle rastlaşamamış. Hepsi uzun bir süre şaşkın ve suskun oturup kalmışlar. Sonunda Halife Hazretleri diklenişimizle uğradıkları bozgunun ilanı gibi Tuğrul Bey'in elçisini kızdırdık galiba buyurmuşlar. Kadı Maverdi hiç kimseye fırsat vermemiş. Öyle olduğu kesin efendimiz diye atılmış. Anımsarsanız İsa'dan 1040 yıl sonra bundan 19 yıl önceki Selçuk kurultayı bitiminde yüce katınıza başvurmuşlardı. Dediği an mektupçu göz açıp kapayana dilekçemizi bulup getirmiş. Halife Hazretleri şunu bir daha duyalım deyince de baştan sona okumuş. Dilekçeyi ben yazdığım için bugün gibi aklımda. Biz Selçuk oğulları her zaman Abbasi hilafetine bağlı ve yandaş, bütün farz ve sünnetlere uyan bir kitleydik. Uzun süre bu inançla gaza ve cihat yolunda savaştık. Bizim İsrail Arslan adlı bir başımız, öncümüz ve amcamız vardı. Gazne egemeni Yeminüddevle Mahmud, onu bir cürüm ve cinayeti olmaksızın hileyle yakaladı. Hindistan'ın Kalincar kalesine kapattı ve orada ölünceye kadar 7 yıl zincire vurdu. Boyumuzdan daha pek çoğunu da onun gibi tutsakladı. Mahmud ölünce yerine oğlu Mesud geçti. Toy, düğün, av ve işretten başını kaldırıp devlet işlerine bakmıyor, sefaatini sürdürmek için de bütün uyruklarına zulmediyordu. Sonuçta Horasan halkı oy birliğiyle kendilerini korumamızı istedi. Mesud üstümüze defalarca büyük emirler komutasında büyük ordular gönderdi. Aramızda pek çok saldırı ve savunma, yengi ve yenilgi gerçekleşti. Son kez de bizzat kendi çok büyük bir ordunun başında üzerimize yürüdü. Tanrı'nın yardımı, Hazreti Peygamber'in desteği, erenlerin duasıyla Dandanakan Ovası'ndaki savaşta yengi bizde kaldı. Sancağa baş aşağı gelen Mesut, taht ve devleti bize terk eyleyerek kaçtı. Bu kutsal bağışa şükür, görkemli yengiye hamd etmek üzere halk arasında adalet ve insafı yaydık. Haksızlık ve görgüsüzlük yolunda kenara çekildik. Bunun İslam din ve yasası gereğince halifenin fermanı ile sürmesini istiyoruz demiştik. Ulu Maverdi, dinleyenleri bir kez daha sevindiren dilekçemizin okunması biter bitmez kaldığı yerden sürdürmüş. Yüce kişiliğinizde yanıt ve onayınızı bendenize emanet etmiştiniz. Çok iyi bir iş becermiş, yıkılmaz bir dostluk sağlamıştın demiş halife ve bizi kastederek ama bu hödük her bir şeyi berbat etti buyurmuş. Maverdi bilge, fırsat ele gelende hiç sözünü sakınmaz. Hemen elçiniz sıfatıyla vardığımda tanık olmuştum dedikten sonra, Rey kadısı Sait Bey, ince fikirli, doğrudan ve haktan şaşmaz, her bir sözcüğünü sarraf terazisinde tartan bir bilgin. Tuğrul Beyce çok değer verilen bir kadıydı. Sözlerimin kanıtı da gördüğümüz gibi ortada. En azından bir vezirin göreceği ödevi yükümlenmiş. Katınızda uğradığı hüsran, beyine ulaştığında neler olabileceğinin ipuçlarını gösterdi. Rey'e vardığında aramızda geçenleri aynen anlatacağı kesin. Bu da beyni öfkelendirirse korkarım başımıza beteri gelir deyip susunca halife, sence o beter ne olabilir diye sormadan edememiş. Tuğrul Bey bir ucu Tibet, diğeri Kaf, bir yanı Umman, bir yanı Şam bir ülke. Kim bilir kaç kere kaç yüz bin insanı yöneten Büyük Selçuklu Devleti'nin hakanıdır. Ülkeler almış, devletler yıkmış, çok can yakmış, çok kan akıtmış, çok insanı da yoksullukla, yoksunluktan varlık ve esenliğe kavuşturmuş. Kutsal dinimizle yüce diyanetinizi mutluluk yüzyılının saygısına eriştirmiş bir mücahittir. Her yaptığı, her zaman, herkesin gözü önünde gerçekleşen can alıp verme, çapul vurma, yağma etme, talan sürme, tutsakla tutmalık derme olduğundan apaçık. Herkesin yaşaya göre anlayıp bileceği şeyler der demez, merakımız beteri dediğin niyetine buyurmuşlar. Birinci ayrımın sonu sayfa 17.